Ayrım 26.
Bu mesaj yeni İncil'dir. Hepimiz biriz. Bu yeni İncil'den, sizin seçtiğiniz şeyden tamamen sorumlu olduğunuzu, bunu hep beraber seçtiğinizi ve seçimlerinizi değiştirmenin tek yolunun onları hep beraber değiştirmek olduğunu size söyleyen yeni bir mesaj yayılmaktadır. Sadece bir başkasına işkence ettiğinizi düşündüğünüz sürece işkenceyi durduramazsınız. İşkenceyi ancak aslında kendinize işkence ettiğinizi anladığınızda sona erdirebilirsiniz. Bunu ancak bir başkasının isteği dışında bir şey yapmanın mümkün olmadığını tamamen anladığınız zaman görebilirsiniz. Ancak o açıklık anında imkansız gerçek diye düşündüğünüz şeyi bir an için görebilirsiniz. Tüm bunları kendinize yapıyorsunuz ve bu gerçeği yeni İncil'i anlamadan, kucaklamadan ve yaşamadan göremezsiniz. Hepimiz biriz. Bu nedenle elbette ki bir başkasına belli bir düzeyde seninle birlikte ortak olarak yaratmadığı hiçbir şey yapamazsınız. Bu ancak hepimiz bir olmasaydık mümkün olurdu. Halbuki hepimiz biriz. Bizden sadece bir tane vardır. Bu gerçekliği beraber yaratırız. Bunun etkilerini anlıyor musun? Bunun olağanüstü etkisini görüyor musun? Şimdi git ve bunları tüm insanlara öğret. Bir başkası için yaptığınız şeyi kendiniz için de yaptığınızı ve bir başkası için yapmadığınızı kendiniz için de yapmadığınızı öğret. Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan başkalarına da öyle davran. Çünkü sana öyle davranılmıştır. Bu altın kuraldır ve şimdi bunu tamamen anladın. 18. Neden bu harika gerçekler başlangıçta bize bu şekilde öğretilmediler? Altın kuralın şimdi güzel olduğu kadar anlamlı da, mükemmel bir şekilde muntazam, mantık çemberi tam, kuralın nedenini görebiliyoruz. Bu bilgeliği uygulamanın bizim için neden en iyisi olduğunu görebiliyoruz. Artık bir fedakarlık değil, bir uygulanabilirlik söz konusu. Bizim için neyin yararlı olduğunu gösteriyor. Neden altın kural bize bu şekilde, ta başlangıçta, daha küçük bir çocukken öğretilmedi? Soru, bu neden geçmişte yapılmadı değil, gelecekte ne yapmaya niyetlisinizdir? Bu nedenle git ve bu mesajı her yere yayarak tüm insanlara yeni İncil'i öğret. Hepimiz biriz. Bizim yolumuz daha iyi bir yol değil, sadece başka bir yoldur. Bunu sadece kendi kürsünden değil, hükümetine ait salonlarda da, sadece kiliselerde değil, okullarda da, sadece kolektif vicdanınız yoluyla değil, kolektif ekonominiz yoluyla da söyle. Ruhsallığını tam burada, şu anda, yeryüzünde gerçek yap. Sanki ruhsallığımızı siyasileştirmekten bahsediyorsun. Fakat ruhsallığın ve siyasetin birleştirilmemesi gerektiğini söyleyenler de var. Ruhsallığınızı siyasetleştirmekten kaçınamazsınız. Siyasi bakış açınız sizin ifade ettiğiniz ruhsallığınızdır. Fakat belki de bu ruhsallığınızı siyasileştirmek değil, siyasetlerinizi ruhsallaştırmak sorunudur. Fakat kilise ile devlet arasında bir ayrım olduğunu sanıyordum. Din ile siyaseti birleştirmeye kalktığımızda başımız belaya girmez mi? Aslında girer ve benim bahsettiğim de bu değil. Kilise ve devletin ayrı olmalarının en iyisi olduğuna karar verebilirsiniz. Elde ettiğiniz sonuçlara bakarak din ve siyasetin birleştirilmeyeceğine karar verebilirsiniz. Ruhsallık ise başka bir konudur. Kilise ve devletin ayrı kalmalarına karar vermenizin nedeni, kilisenin belli bir bakış açısı olması, belli bir dini inanışı olmasıdır. Böyle inanışlar politikalarınıza şekil verdiğinde büyük bir çekişme ve politik didişme yarattığınızı ileri sürebilirsiniz. Bunun nedeni her insanın aynı dini inanışları benimsememiş olmasıdır. Ve insanlar bir dine bile belli bir şekilde katılmazlar. Diğer yandan ruhsallık evrenseldir. Tüm insanlar buna katılır. Tüm insanlar bunu kabul eder. Öyle mi? Benimle dalga geçiyor olmalısın. Kabul ederler. Hatta bunu bilmeseler de, bunu böyle adlandırmasalar da kabul ederler. Çünkü ruhsallık hayatın kendisinden başka bir şey değildir. Ruhsallık her şeyin hayatın bir parçası olduğunu söyler ve bu kimsenin uyuşamamazlık edemeyeceği bir bildiridir. İstediğin herkesle, Tanrı'nın olup olmadığını ve şeylerin Tanrı'nın bir parçası olup olmadığını tartışabilirsin. Fakat hayatın olup olmadığını ya da her şeyin hayatın bir parçası olup olmadığını tartışamazsın. Geriye kalan tek tartışma hayatın ve Tanrı'nın aynı şeyler olup olmadığıdır. Ve sana söyleyeyim ki aynıdırlar. Bir bilinemezci, agnostik bile, bir ateist bile evrende her şeyi bir arada tutan bir güç olduğunu kabul eder. Her şeyi başlatan bir şey vardır ve eğer her şeyi başlatan bir şey varsa şimdi var olduğunu bildiğiniz ve evrenden önce de var olan bir şey olmalıdır. Evren bir anda havadan var olmamıştır. Öyle bile olsa hava da bir şeydir. Evrenin hiçlikten var olduğunu söylerseniz bile hala ilk neden sorusunu cevaplamanız gerekir. Bir şeyin hiçlikten ortaya çıkmasına neden olan neydi? İlk neden fiziksel biçimde ifade olan hayatın kendisidir. Biçim alan hayattır. Kimse bunu kabul etmemezlik edemez. Çünkü böyle olduğu gayet açıktır. Gene de sonsuza dek bu süreci nasıl tanımlayacağınız, nasıl adlandıracağınız, bundan ne sonuç çıkaracağınız ve hangi sonuca varacağınız üzerinde tartışabilirsiniz ve tartışıp durdunuz da. Halbuki size söylediğim gibi bu Tanrı'dır. Tanrı kelimesiyle ifade etmek istediğiniz budur. Tanrı ilk nedendir. Yerinden oynatılamayan hareket ettiricidir. Var olan meydana gelmeden önce de var olandır. Var olan artık olmadığı zaman da var olacak olandır. Alfa ve Omega'dır. Başlangıç ve sondur. Tekrar söylüyorum, hayat ve Tanrı kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Eğer gözlemlediğiniz süreç, biçim, alan bir hayat süreci ise size daha önce de söylediğim şeydir. Hepiniz Tanrı'nın biçim almış halisiniz. Siz Tanrı'nın kendini ifade ettiği halisiniz. Pekala, sanırım. Fakat bunun herhangi bir şeyle, en azından siyaset ile ilgisi ne? Eğer ruhsallık gerçekten hayatı tanımlayan bir kelime ise, ruhsal olan hayatın ifade edilmesidir. Bu nedenle ruhsallığı politikalarınıza sokabilmek için tüm politik etkinliklerinizi ve kararlarınızı hayatın ifade edilişi haline getirmelisiniz. Aslında politikalarınızda yapmaya çalıştığınız da budur. Bu nedenle politik bakış açınızın sizin ifade edilmiş ruhsallığınız olduğunu söyledim. Politikaları yaratmanızın tek nedeni hayatı uyumlu, mutlu, barış içinde yaşayabileceğiniz bir sistem üretmektir. Bu sistem sayesinde hayat ifade edilebilecekti. Bunu hiç bu şekilde düşünmemiştim. Ülkenizi kuranlar düşünmüşlerdi. Birleşik Devletler'in bağımsızlık bildirgesinde hepinizin eşit olmak, yaşama, özgürlük ve mutluluğu aramak gibi bazı vazgeçilmez haklara sahip olarak yaratıldığınız söylenir. Hükümetiniz insanların kendi haklarını güvence altına alabilecek bir kendini yönetim sistemi kurabileceği düşüncesi üzerine kurulmuştur. Tüm hükümetler temelde aynı nedenle kurulmuşlardır. Farklı kültür ve toplumlar kendi düşüncelerini ve onları nasıl gerçekleştireceklerini farklı şekillerde açıklayabilirler. Fakat istekleri temelde aynıdır. Gördüğün gibi hükümetler ve politikalar ruhsallığı, ki bu da hayatın kendisidir, deneyimlemeyi güvence altına almak amacıyla yaratılmışlardır. Gene de çoğu insan Tanrı'nın politikadan ya da politik olaylardan konuştuğunu duymak istememektedirler. Ne zaman kuruluşumuzun dergisinde politik olaylarla ilgili olarak Tanrı ile sohbetlerdeki mesajdan alıntılar yapıp bir yazı yazsam, olumsuz mektuplar almaya başlıyorum. Aboneliğini iptal et diyorlar. Bu Tanrı'nın işi değil. Bunlar politik görüşler ve bu dergiye politik görüşler duymak için abone olmadım. Birkaç yıl önce Marianne Williams, James Redfield ve ben Washington DC'de bir barış için dua gecesi düzenlediğimizde herkes bunun muhteşem olduğunu düşünmüştü. Dünyaya barış getirmek için duanın gücünü kullanmak amacıyla her yerden insanlar çağırmış ve geniş bir katılım elde etmiştik. Fakat aramızdan biri barışı nasıl elde edebileceğimiz ve barışın temelini atacak ruhsal prensipler hakkında konuşmaya başlar başlamaz mesajlar yağmaya başladı. İnsanlar çok öfkelenmişlerdi. Evet, insanlar senin barış için dua etmeni fakat onun hakkında düşünmeni istiyorlar. Tanrı'nın bir çözüm bulmasını isterler. Fakat Tanrı'nın çözümünün bu konuda sadece sizin yapabileceğiniz bir şey olması olasılığını görmezden gelirler. Aslında bu olabilecek tek çözümdür çünkü Tanrı dünyada içinde yaşayan insanlar yoluyla iş görür. İnsanların bu konuda bir şeyler yapan diğer insanları umursadığını sanmıyorum. Onların umursadıkları Tanrı'nın onlara ne yapılması gerektiğini söylemesidir. Halbuki ben size bu konuda ne yapmanız gerektiğini asla söylemedim ve asla da söylemeyeceğim. Asla emirler vermedim, emirler yağdırmadım ya da ultimatomlar vermedim. Sadece nereye gitmek istediğini söylemenizi dinledim ve oraya nasıl ulaşacağınız hakkında öneriler sundum. Barış, uyum ve neşe içinde yaşayabileceğiniz bir dünya istediğinizi söylediniz ve ben de size dedim ki neşe özgürlüktür. Bu kelimeler de birbirleri yerine kullanılabilir. Herhangi bir şekilde özgürlüğü kısıtlamak, neşeyi de kısıtlamak demektir. Herhangi bir şekilde neşeyi kısıtlamak, uyumu da kısıtlamak demektir. Herhangi bir şekilde uyumu kısıtlamak, barışı da kısıtlamak demektir. Bana çekişmenin, şiddetin, kan dökmenin, nefretin olmadığı bir dünyada yaşamak istediğinizi söylediniz. Ben de size diyorum ki, böyle bir dünyada yaşamanın, böyle bir dünyayı gerçekten bir gecede yaratmanın yolu yeni İncil'i anlatmak ve yaşamaktır. Hepimiz biriz. Bizim yolumuz daha iyi bir yol değildir. Sadece başka bir yoldur. Bunu sadece kendi kürsünden değil, hükümetine ait salonlarda da, sadece kiliselerde değil, okullarda da, sadece kolektif vicdanınız yoluyla değil, kolektif ekonominiz yoluyla da söyle. Kendini tekrarlıyorsun. Siz kendinizi tekrarlıyorsunuz. Tüm tarihiniz, kişisel yaşamınızdaki ve gezegeninizdeki kolektif deneyiminizdeki hatalarınızın bir tekrarıdır. Açgözlülük nedeniyle tekrar ve tekrar aynı davranışları yineliyor ve farklı sonuçlar bekliyorsunuz. Politikayı ruhsallıkla kaplamaya uğraşanların yapmaya çalıştıkları tek şey bir başka yol daha var demektir. Bu tür çabalar eleştirilmek yerine kutsanmalıdır. İşler böyle gitmiyor. Tanrı ile Sohbetlerin ikinci kitabında sosyal sorunlardan bahsetmiştin ve pek çok kişi tarafından fazla politik bulunarak ters karşılandı. Marianne Williams, Amerika'nın Ruhunu İyileştirmek isimli harika bir kitap yazmıştır ve Detroit yakınlarındaki bugün kilisesindeki kürsüsünden sosyal ruhsallık hakkında vaazlar vermektedir ve kendi cemaati içindeki bazı kişilerce fazla politik olmakla suçlanmaktadır. İsa hakkında da aynı şeyi söylediler. Çok politik dediler. Sadece ruhsallığı öğretirken güvenliydi. Fakat şimdi insanların öğrettikleri ruhsal gerçekleri hayata da uygulamalarını istiyor. Artık tehlikeli olmaya başladı. Onu durdurmak zorundayız. Fakat madem ki daha iyi bir yol yok, o zaman ruhsal etkinlik neyi işaret eder, politikaların neyi işaret eder ya da herhangi bir şey, eğer bunların hepsi bir yazı turadan ibaretse, neden bir şeye bağlı olmalıyım, yolun ne olduğu önemli değilse, bir yola katılmak için bana ne ilham verecek? Kim olduğunu bildirme arzundan ilham alacaksın. Belki saçını şu ya da bu şekilde taramak, bir yazı tura atmak olabilir. Fakat unutma ki saçını yıllar boyunca hep aynı şekilde tararsın. Neden onu bir başka şekilde taramıyorsun ki? Bunun nedeni senin kim olduğunu yansıtmaması olmasın. Neden satın aldığın arabayı satın alırsın, giydiğin elbiseleri giyersin? Yaptığın her şey bir bildiridir. Kim olduğun hakkında bir ifade doğurur. Her eylem bir kendini tanımlama eylemidir. Bu fark eder mi? Bir şeyin seni tanımlaması senin için fark eder mi? Elbette eder. Bu nedenle buraya geldin. Kim olduğun bir yazı tura değildir. Kim olduğun hakkında aldığın karar, aldığın en önemli karardır. Yeni İncil'in işaret ettiği şey, kim olduğunuzun önemli olmadığı değil, tamamen tersidir. Kim olduğunuz o kadar önemlidir ki, her biriniz son derece harikasınız. Yeni öğreti her birinizin son derece harika olduğudur. Hiçbirinizin diğerinden daha harika olmadığıdır. Ne Tanrı'nın ne de eğer Tanrı'nın gözüyle bakarsanız sizin gözünüzde senin için bir başkasından daha iyi olmanın imkansız olması yaşama nedenini yok eder mi? dininin diğerlerinden daha iyi olmaması ya da benimsediğin politik partinin diğer partilerden daha iyi olmaması ya da ekonomik sisteminin diğerlerinden daha iyi olmaması hiçbirini benimsememen anlamına mı gelir? Fırçayı eline almadan ve boyamaya başlamadan önce senin resminin diğerlerinden daha iyi olacağını bilmek zorunda mısın? Bu sadece farklı bir rejim, güzelliğin farklı bir ifadesi olamaz mı? Bir gül, varlığını doğrulamak amacıyla bir iristen daha mı güzel olmalıdır? Hepiniz Tanrı'nın bahçesindeki çiçeklersiniz. Çiçeklerden biri diğerlerinden daha güzel değil diye bahçeyi altüst mü etmeliyiz? Tam olarak bunu yapıyorsunuz. Sonra da tüm bu çiçekler nereye gitti diye ağlıyorsunuz. Her biriniz kutsal senfonideki notalarsınız. Notanın bir diğerinden daha önemli değil diye çalmayı reddetmeli miyiz? Ya eğer notalardan biri yanlış bir notaysa, bu yanlış nota tüm senfoniyi bozmaz mı? Bu kimin dinlediğine göre değişir. Anlamadım. Hiç çocukların bir şarkıyı söylerken notaların yarısı yanlış çıksa bile şarkıyı tüm güzelliğiyle söyleyip keyif aldıklarını duymadın mı? Evet, ben de aynı şeyi yaşadım. Ve benim olmadığım bir deneyimi yaşayabileceğine inanıyor musun? Bunu hiç bu şekilde düşünmemiştim. Söyle bana, eğer bir çocuk bir şarkıyı notaları yanlış okuyarak söylüyorsa ona susmasını mı söylersin? Onun müziğe karşı duyduğu sevgiyi ya da kendisini sevmesini bu şekilde mi desteklersin? Yoksa şarkı söylemeye devam etmesini söyleyerek ona daha fazla ilham mı verirsin? Tabii ki ikinci seçeneği seçerim. Yüzyıllardır sizin şarkılarınızı dinliyorum. Şarkı söylemeniz benim kulaklarım için müziktir. Hiç aranızdan birinin yanlış nota söylemediğini mi sanıyorsun? Bir iki kişinin bunu yaptığından eminim. İşte cevabın. Siz benim çocuklarımsınız. Sizin şarkı söylemenizi dinliyorum ve bunu güzel olarak niteliyorum. Siz şarkı söylerken acı nota yoktur. Sadece siz varsınız. Evladım, kalbinizin derinliklerinden şarkı söyleyen siz varsınız. Siz Tanrı'nın orkestrasısınız. Sizin sayenizde Tanrı hayatı bir orkestra gibi yönetiyor. Siz çaldığınızda yanlış nota yoktur. Sadece siz varsınız. Evladım, kalbinizin derinliklerinden gelerek şarkı söyleyen, onu doğru yapmaya çalışan siz varsınız. Eğer bundaki güzelliği göremeseydim kesinlikle hiçbir ruhum olmazdı. Şunu her zaman hatırla. Ruh, zihin inkar etse bile güzelliği görendir. Bu harika bir öğreti. Ah Tanrım, bu ne kadar güzel bir anlayış. Bu nedenle hayatta hep ruhunla gör, ruhunla dinle. Şimdi bile önündeki kağıtlarda bulunan kelimeleri bile ruhunla gör. Onları ruhunla dinle. Ancak o zaman onları anlamaya başlarsın. Gözlerimin güzelliğini, harikalığını ve gerçekliğini gören senin ruhundur. Zihnin ise onu sonsuza dek inkar edecektir. Söylediğim de bu. Tanrı'yı anlamak için zihninizden sıyrılmalısınız. Yanlış bir nota duyduğunuz için çaldığınız senfoniyi çalmaktan vazgeçmeyin. Sadece akortu değiştirin. Etkili politik etkinlik ne de ruhsal etkinlik öfke ya da nefretten değil sevgiden doğar. Bu birinin ya da bir şeyin yanlışını bulma sorunu değildir. Sadece mevcut gerçekliği kim olduğun ve kim olmayı seçtiğin hakkındaki yeni düşüncenden kaynaklanan yeni bir gerçeklik ile değiştirme kararıdır. Bunu yeni düşünce hareketi diye adlandırıyorum. Fakat gene de sorumu sormak zorundayım. Sanırım bu konuda hala zihnimdeyim. Bu hepimiz biriz öğretisi bir şeye zarar veremeyiz anlamına mı geliyor? Bir sivrisineği ezemeyiz, bir fareyi yakalayamayız. Bırak çiçeği, yabani bir otu bile yolamayacağımız anlamına mı geliyor? Lezzetli, yumuşak bir pirzola için bir kuzuyu kesemeyiz demek mi oluyor? Saçlarını kesmende bir mahsur var mı? Kalbini söküp çıkarmanda bir mahsur var mı? İkisi arasında bir fark var mı? Sorumu cevaplamıyorsun. Neden istediğinin ne olduğunu öğrenmemi sağlamıyorsun? Sadece ne istediğini söyle, böylece her şey benim için çok basit olacaktır. Herhangi bir şekilde seninkinden ayrı bir isteğim yok. Pek çoğunuz bunu anlayamıyorsunuz. Pek çoğunuz buna dayanamıyorsunuz. Eğer ayrı bir isteğim ya da tercihim yoksa sizin nasıl olabilir ki? Şu ya da bu şekilde doğru ve yanlış olanın ne olduğunu nasıl bilebilirsiniz ki? Ve şimdi daha da ileri gidiyorum. Daha iyi düşüncesini daha da ileri götürüyorum. Şimdi ne yapmalısınız? Herhangi bir seçim ve kararın temeli nedir? Sizin için hayatın amacı gerçekte kim olduğunuza karar vermek ve bunu bildirmek, ifade etmek ve tamamlamaktır. Size doğru ve yanlışın ne olduğunu, daha iyi ya da kötünün ne olduğunu, ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiğini söylemek bana göre değildir ve bana itaat edip etmemeye karar vermek de size göre değildir. Ve tabii ödüllendirmek ve cezalandırmak da bana göre değildir. Bu sistemi denediniz ve işe yaramadı. Tekrar ve tekrar benim istediğim ne olması gerektiğini söyleyip durdunuz. Fakat bu size yardımcı olmadı. Buna itaat etmediniz. Benim öldürmeye karşı olduğumu ilan ettiniz. Fakat öldürmeye devam ediyorsunuz. Hatta bazılarınız bunu benim adıma yapıyorlar. Her sınıftan, ırktan ya da türden insana kötü davranılmasına ve baskı yapılmasına karşı olduğumu ilan ettiniz. Fakat buna izin vermeye devam ediyorsunuz. Ailelerin namusuna leke sürmeye, çocukların ırzına geçmeye, kendinize hastalıklı bir şekilde davranmanıza karşı olduğumu ilan ettiniz. Fakat bunları yapmaya devam ediyorsunuz. Yapmaya devam ettiğiniz her tür şeye karşı olduğumu söylediniz. Tercih ettiğimi ya da etmediğimi iddia ettiğiniz şeyler ne olursa olsun davranışlarınızı değiştirmeye uğraşmadınız. Yalan söylemeye karşı olduğumu söylediniz fakat her zaman yalan söylüyorsunuz. Hırsızlığa karşı olduğumu söylediniz fakat çalmaya devam ediyorsunuz. Zinaya karşı olduğumu söylediniz fakat her gün ve her gece birbirinizin kocaları ve karılarıyla oluyorsunuz. Hükümetleriniz bile size yalan söylüyorlar. Bu kuruluşları sizi korumaları ve ihtiyaçlarınıza göz kulak olmaları için yarattınız. Aslında temeli yalanlara dayanan bir toplum yarattınız. Bu yalanlardan bazılarını sır diye adlandırdınız. Halbuki bunlar yalandır. Çünkü kendine saklamak açık ve sade bir yalandır. Sizin mantığınıza göre tüm gerçeği açıklamak, başkalarının bir konu hakkında bilinecek her şeyi bilmelerine izin vermek bir başarısızlıktır. Böylece insanlar tüm bilgiyi temel alarak seçim yapabilirler. Sözleri ve yeminleri tutmamaya karşı olduğumu söylediniz fakat siz sürekli olarak sözlerinizi ve yeminlerinizi bozuyorsunuz ve bunu yaparken o sırada sizi haklı çıkarabilecek ne varsa onu kullanarak cezadan muaf olmanın yollarını arıyorsunuz. Hayır, senin de anladığın ve belirttiğin gibi insanoğlu benim istediğimin hiçbir anlam ifade etmediğini açıkça gösterdi. İlginç olan sonuçta bunun mükemmel olmasıdır. Benim isteğimin ne olduğu hakkında pek çok anlaşmazlık olduğu için birdenbire kendi inanışlarınızın ateşli bir savunucusu olduğunuzda benim adıma olasılıkla daha da fazla cinayet işleyebilirsiniz. Arabalara takılan şu çıkartmaları hatırladım. Tanrım, beni kendi insanlarından kurtar. Evet, bunda bir alay var. Senin soruna gelirsek, bir sivrisineği ezmenin sakıncası var mı? Ya da bir fareyi yakalamanın, yaban otunu koparmanın, bir koyunu kesip yemenin. Buna karar verecek sensin, buna karar verecek hepinizsiniz. Ve tabii ki daha önemli sorular da var. Birini öldürdüğü için cezalandırmak amacıyla bir insanı öldürmek doğru mu? Peki ya kürtaj? Bir eşcinseli dövmek ya eşcinsel olmak yanlış mı?